Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 8. Kaset 2. Yüz Sayfa 293 Ünite 7 İkna Edici İletişim. Ünite ile ilgili bilgi. İkna, tutum kavramı ile ikna kuramları dikkatlice okunmalıdır. 1. İkna kavramı. En basit diyaloğun bile ikna etme ile ilişkisi bulunmaktadır. İnsanlar iletişimlerinde birbirlerinin davranışlarını istedikleri doğrultuda değiştirmeyi, onları amaçları doğrultusunda ikna etmeyi amaçlarlar. Eğitim, reklam, halkla ilişkiler, siyasal iletişim, propaganda gibi ikna edici iletişimin çalışma alanlarıyla ilgili uygulamaların incelenmesiyle elde edilen bilgiler ise, ikna edici iletişimin tekniklerini uygulamada nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlarlar. 2. Tutum kavramı. Bireyin içinde yer aldığı süreçlerden biri de tutumlarıdır. Tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilimdir. Bir tutum, bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını birbirleriyle uyumlu kılarak etkiler. Tutumlar da birbirleriyle uyum içinde bulunan bu üç faktör tutumun öğeleri olarak tanımlanmaktadır. 3. İkna kuramları. İkna günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Aristo kuramlarını iknacıları iş halinde gözlemleyerek oluşturmuştur. Mahkeme salonlarında, alışveriş ortamlarında sürekli gözlemler yapmıştır. Aristo Yunanistan'daki en büyük araştırmacıdır. Aristo, artistik kanallar, artistik praus diye nitelendirdiği olgu üzerinde durmuştur. Bu iknacının yaratım ve yeteneğiyle ilgilidir. Artistik olmayan kanıtlar, inartistik praus diye nitelendirilen olgu ise, İknacının kontrolünde olmayan durumlar için geçerlidir. İknanın yeri ve iknacının fiziksel çekiciliği ve benzeri. Aristo artistik kanıtları 3 bölümde ele alır. A. Etos. İknadaki ilk öğedir ve birçok boyutları vardır. Kimi zaman iknacı izleyenler için yabancı da olsa, kişiler gördüklerine dayanarak iknacılar hakkında bir takım kararlara varırlar. Bu karara yardımcı olan etkenler konuşmacının fiziği, giyimi, konuşma şekli, hareketleri olabilir. Sunuştan önce dinleyicilerin açıkça algıladıkları bu özellikleri Aristo şöhret olarak adlandırmaktadır. Diğer bazı karakteristik özellikler de vardır ki bunlar iletinin etkinliğinde önemli rol oynarlar. Bunlar sözsel etkinlik, seçilen kelimeler, göz teması, jestler bunların tümü, karizma olarak adlandırılmaktadır. Tüm bu artistik kanıtlar insanın karizmasını başka deyişle Aristo'nun adlandırdığı şekliyle etosunu oluşturmaktadır. B. Patos, fazilet, erdem. Patos hislerle bağlantılıdır. Hoşa giden tutku ve istekleri kapsar. Aristo zamanındaki fazilet içeriği ile günümüzdeki arasında fazla fark yoktur. Bu içeriği şöyle sıralayabiliriz. 1. Adalet, kanunlara saygıyı ve kişinin haklarını kapsar. 2. Sağduyu. Bireyin verdiği tavsiyeler kullandığı doğru yargı ve kararlarla ilgilidir. 3. Cömertlik. Aristo'ya göre birinin ihtiyacı olduğunda bencillik göstermeksizin ona verilen paradır. 4. Cesaret. Birinin doğru bildiği şeyi yapmasıdır. 5. Ölçülü olmak. Aristo'ya göre kişilerin kendilerini dizginleme ve her alanda tavırlarında ılımlılık gibi değerlerle birleşmiştir. 6. Hoşgörü. Unutma gönüllülüğü göstermeme ve dünyayı daha iyi hale getirecek yolları araştırma arzusudur. 7. Nezaket. Aristo bunu ılımlılık, alçak gönüllülük gibi kavramlarla eşitlemiştir. 8. Akıllılık, bilgelilik. Karakteri, deneyimi ve iyi yargı yeteneğini kapsar. C. Logos. İnsanların mantık kısmıyla ilgilidir. Dinleyicinin bilgi sürecini en mantıksal yolla değerlendirip karar verme yeteneğini gösterir. İknacıların yapması gereken dinleyicilerin bunu nasıl yapacağını tahmin edebilmektir. Aristo bu bilgileri kıyas ile birleştirmiştir. Daha hafif bir varsayımla devam eder. Etos, patos, logos bu üç kavram bize iknanın temeli olduklarını göstermiştir. B. Davranış değişimi kuramı. İkna ve ikna edici iletişim konusunda değişik yaklaşımlarla geliştirilmiş çok sayıda kuram bulunmaktadır. Ancak en açıklayıcı ve güncel olanı davranış değişimi kuramıdır. Davranış verilen yönde karşılık verme eğilimidir. Daha bilimsel olarak davranış, bir bireyin kendi dünyasını bazı sembollerini, nesneleri ya da görüşlerini uygun ya da uygun olmayan tarzda değerlendirme eğilimidir. Bazı kuramcılar davranışları, tutumları ve hareketleri inanış sistemleriyle desteklenmiş olarak görürler. Çünkü inançlar bizim dünya hakkında çıkardığımız sonuçların bileşimidir. İnanışlar davranışlarımızı tam olarak değerlendiremezler. İnanış açıklamasında önemli olan nokta bizim davranışlarımızı tamamen değerlendirici olmaması ve inanış sistemimizden vazgeçebilmemizdir. Bu görüş inanç sistemimizin dikey bir yapıya sahip olduğunu öne sürer. Onlar bizim tarafımızdan farklı düzeyde tutulabilirler. Bazen bu inanıştan vazgeçerek davranışı tercih ederiz. Tutumlar arasındaki tutarsızlığa örnek sigara içmek kötüdür, tutum, ama sigara tiryakiliktir, davranış. Eğer biz inanç sisteminin düzeyini göz önüne alırsak bu tutarsızlığı açıklayabiliriz. Kişinin bu konudaki inanç düzeyi tutarsızlığın açıklanmasında etkilidir. Sigara tiryakiliği bir davranıştır. Bunun üzerinde iki inanış sistemi rol oynar. 1. Sigara içme ile kalp hastalığının birbirine bağlı olması inancı. 2. Rahatlık benim yaşamım, sağlığım ve mutluluğum için önemlidir ve sigara içmek beni rahatlatıyor inancıdır. Bu inanışta sigara içmek ve rahatlamak arasında pozitif bir ilişki vardır. Tutum 1. Sigara içmek kötüdür. Tutum 2. Rahatlık önemlidir. İnanç sistemi 2 birden daha etkileyici ve motive edicidir. Sonuç sigara tiryakiliğidir. İknacı dinleyicilerin davranışlarını değiştirmek isterse buna dinleyicinin tutumunu değiştirme ile başlamalıdır. Bu durumda izlenecek 3 temel hareket vardır. Tutumların ölçümü, iknaya yönelik iletilerin verilmesi, davranış değişiminin derecesini anlayabilmek için tutumların tekrar ölçümü. İkna 5 karakteristik özelliğe bağlıdır. A. Dikkat, B. İdrak, C. Kabul, D. Alıkoyma, E. Davranış. 4 karakteristik özelliğin getirdiği sonuçtur. Algı sürecindeki tüm bu elemanlar iletinin başarılı olmasında ya da başarısızlığa uğramasında büyük rol oynar. 4. İknaya karşı koyma. A. İnanılırlık. Özel anlamı dışında tamamıyla iknaya karşı direnme ile ilgilidir. İnanılır bir ileti ikna sürecini etkileyebilir. İnsanlar otomatik olarak kaynağa inanç göstermezler. B. Öğrenme. İletişimin etkililiği bir çeşit öğrenme türü olarak değerlendirilebilir. Ticari iknanın birçok şeklinde eğitim, öğrenme, kasten kabul etmeme ya da ayırımdır. Bu da rekabeti getirir. A. Alışkanlıklar. İnsanlar iknaya karşı hassas değillerdir. Geçmişte yaşadıkları veya alışkanlık haline getirdikleri şeyleri iknaya karşı gelişte rol oynarlar. Bazı alışkanlıklarda başkalarının teşviki ya da davetiyle değişebilir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilimdir? A. İkna, B. Tutum, C. İleti, D. Algı, E. Hedef. Yanıt B'dir. Tutum, bireyin yer aldığı süreçlerden biridir. 2. Aşağıdakilerden hangisi tutumun bir özelliği değildir? A. Bireyin duygu ve davranışlarını birbiriyle uyumlu kılar. B. Bireyi davranışa hazırlayıcı karmaşık bir eğilimdir. C. Tam gelişmiş bir tutum her zaman yalındır. D. Kendileri gözlenmez. E. Olayları incelemede ara değişkendir. Yanıt C'dir. Tam gelişmiş bir tutum yalın değil karmaşıktır. 3. Aşağıdakilerden hangisi ikna edici iletişimin çalışma alanlarından biri değildir? A. Eğitim, B. Reklam, C. Eğlendirme, D. Halkla ilişkiler, E. Propaganda. Yanıt C'dir. Reklam, eğitim, halkla ilişkiler, propaganda ve siyasal iletişim gibi alanlarla ilgili uygulamaların incelenmesiyle edinilen bilgiler, ikna edici iletişimin tekniklerinin uygulamada nasıl kullanıldıklarını anlamamızı sağlar. 4. Hoşa giden tutku ve istekleri içeren artistik kanıt hangisidir? A. Etos, B. Karizma, C. Patos, D. Logos, E. Hiçbiri. Yanıt C'dir. Patos, fazilet, erdem, hislerle bağlantılıdır. 5. Kitlenin iletiyi anlamaması iknanın hangi özelliğine girer? A. Dikkat, B. Reddetmek, C. Alıkoyma, D. Davranış, E. İdrak. Yanıt E'dir. Eğer ikna olacak kitle iletiyi anlayıp idrak etmezse ikna olmaları imkansızdır. 6. Bir bireyin kendi dünyasını, bazı sembollerini, nesnelerini uygun ya da uygun olmayan tarzda değerlendirme eğilimine ne denir? A. Kanaat, B. İkna, C. Davranış, D. Kanıt, E. İletişim. Yanıt C'dir. Davranış verilen yönde karşılık verme eğilimidir. 7. Aşağıdakilerden hangisi iknanın 5 karakteristik özelliklerinden biri değildir? A. Dikkat, B. Cesaret, C. Kabul, D. İdrak, E. Davranış. 8. Aşağıdakilerden hangisi Aristo'nun karizma olarak nitelendirdiği tanım içine dahil edilemez? A. Mekan, B. Sözel etkinlik, C. Seçilen kelimeler, D. Göz teması, E. Jestler. 9. Aristo'nun artistik kanıtları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. İknacının yaratım ve yönetim yeteneğiyle, B. İknacının kontrolünde olmayan durumlarla, C. İknacının fiziki özellikleriyle, D. İknacının hisleriyle bağlantılı, E. İknacının kültürel donanımıyla. 10. Aristo'nun artistik kanıtlarından hangisi hislerle bağlantılıdır? A. Etos, B. Patos, C. Logos, D. Karizma, E. Ego. 11. Karizma Aristo'nun artistik kanıtlarından hangisini oluşturur? A. Etos, B. Patos, C. Bilgelik, D. Tutum, E. Logos. 12. Davranışı bir bireyin kendi dünyasını, bazı sembollerini, nesnelerini ya da görüşlerini uygun ya da uygun olmayan tarzda değerlendirme eğilimi olarak tanımlayan kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Çelişki kuramı, B. Tutum kuramı, C. Davranış değişimi kuramı, D. İkna kuramı, E. Geri besleme kuramı. Yanıt anahtarı 7B, 8A, 9A, 10B, 11A, 12C. Ünite 8. İletişim sorunları ve ilkeleri. Ünite ile ilgili bilgi. Rol ve statü ilişkilerine göre çıkabilecek iletişim sorunları ile dinlemeden kaynaklanan sorunlar iyi öğrenilmelidir. 1. Amaçla ilgili sorunlar. İletişimde amacın iyi tanımlanmamış olması ya da alışkanlığa bağlı olarak gözden kaçması, kaynağı hedefe ve ortam koşullarına en uygun iletişim davranışlarının neler olabileceği konusunda düşünmekten, karar vermekten alıkoyarak iletişimde başarısızlığa neden olabilir. 2. Hedef alıcı karşıtlığı. Her iletişim davranışı belli kişide ya da grupta istedik tepkileri yaratmaya yöneliktir. Ancak bazen kaynağın iletilerinin hedefiyle alıcıları birbirinden ayrı olabilir ya da hedeften başka alıcılar da devreye girer. Örnek, bir arkadaşa yazılan mektup başkası tarafından okunabilir. 3. Rol ve statü ilişkilerinin doğru belirlenmemesi. Toplumsal ilişkiler rol ve statüye göre belirlenen ilişkilerdir. Özellikle çağdaş toplumlarda insanlar giderek çeşitlenen ilişkiler içinde birbirinden aynı konumlarda, örneğin ailede baba, arkadaşlık grubunda arkadaş, iş yerinde işçi, işveren ve ast üst gibi birbirinden değişik, bazen gerekler ve beklentiler açısından birbiriyle çatışan roller üstleniyorlar. Rol ve statü ilişkilerine bağlı olarak çıkabilecek iletişimin sorunlarını 4 grupta örneklenebilir. A. Tanımlama ve buna bağlı olarak beklenti farkından doğabilecek sorunlar. Bir firma satış temsilcisinin müşterisini etkilemek için firmanın müdürüyle görüştürmeye söz vermesi ve müdürün rolünü böyle tanımlaması durumunda satış temsilcisi açısından beklenmedik olumsuz tepkiler doğabilir. B. Rol ve statü ilişkilerinin ortama göre değerlendirilmesinden kaynaklanabilecek sorunlar. Örneğin bir çalışanın özel yaşamında yakın arkadaş ya da akraba olduğu işvereni ile iş toplantısında ve başkalarının yanında da aynı ilişkilere göre iletişimde bulunması. C. Belli bir rolün gereği olan otoritenin, saygınlığının, gücünün bilinmemesinden ya da azımsanması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlar. Kır kökenli bir işçinin kadın olan bir idareciye nasıl konuşacağını bilememesi. D. Belli bir rolün karşılığı olan statüye ilişkin otorite, güç ve saygınlıkla ilgili beklentilerin gereğinden fazla olmasından kaynaklanabilecek sorunlar. Bir fabrika bekçisinin kentte kendisini ziyarete gelen hısımlarının beklentileri gibi. 4. İleti içeriğinin bozulması. İnsan aracılığı iletişim durumlarında göz önüne alınması gereken bir önemli noktada iletilerin içeriğinin, enformasyonun uğrayabileceği değişiklikler ve bozulmalardır. Kişiler arası iletişimde kaynak, hedefe başkaları aracılığı ile ulaştığında yanlış anlaşmaların sıkça ortaya çıktığı görülür. 5. Yargılardan kaynaklanan sorunlar. Sözlü ve yazılı iletişimde ortaya çıkan sorunlardan biri de yargısal söyleyiş biçimimiz ya da iletilerimizin bir yargı boyutu taşımasıdır. Yargılar inançlarımızı ve değerlendirmelerimizi yansıtırlar. Bizim gibi başkalarının da kendi inançlarına, tanılarına, değerlerine göre oluşmuş yargılar vardır ve bunlar bizimkilerle aynı olmayabilir. Bu tür bir bildirim biçimi iki açıdan iletişimde amacımızın gerçekleşmesinde sorunlar yaratabilir. Birincisi, yargıların çoğu kez nesnel ölçütü olmayan ve yan anlamları kişisel ve kültürel yaşantılara göre çok ve değişik olan sözcüklere başvurarak dile getirilmesinden kaynaklanır. İyi, güzel, çirkin, doğru, yanlış ve benzeri. Sözcüklerin anlamı görelidir ve yanlış anlamlara yol açabilir. İkincisi, bazen birincisine bağlı olarak iletinin içerdiği yargı hedefinkine tümüyle ters düşebilir ve onda kendi yargılarının göz önüne alınmadığı ya da değiştirilmek istendiği izlenimini yaratabilir. 6. Dinlenme sorunu. İki ya da birkaç kişi arasındaki iletişimin gerçek bir diyalog olabilmesinin bir koşulu, karşılıklı söz hakkının tanınması ise diğer bir koşulu da konuşanın dinlenmesidir. Dinlemedeki temel sorun fiziksel ya da biyolojik engeller değildir. Bu konudaki asıl sorunumuz psikolojik engellerimizden kaynaklanmaktadır. İşletme doğal, biyolojik. Dinlenme bilişsel bir süreçtir ve temelde denetimimizdedir. Değişik dinlenme biçimleri şu şekilde sınıflandırılabilir. Görünüşte dinleme. Gözlü konuşmacıda düşünceleri başka yerde yapılan dinlemedir. Seçerek dinleme, dinleyicinin duyarlı olduğu kişi, konu, olay ve benzeri şeylerle ilgili sözleri işittiğinde dinlemesi, gerisini dinler gözükmesi sürecidir. Saplantılı dinleme, dinleyicinin söylenen her sözü saplantılarına göre dinlemesi ve anlamlandırmasıdır. Savunucu dinleme, söylenen sözleri kendi benliğine, kişiliğine yönelik bir eleştiri, saldırı sayarak dinleme biçimidir. Tuzak kurucu dinleme, konuşmacının eksiğini, yanlışını çıkarmak için sessiz dinleme biçimidir. Yüzeysel dinleme, dinleyicinin karşısındakinin söylemek istediklerini ve ortam koşullarını göz önüne almaksızın dinlemesi ve yanlış yorumlamasıdır. 7. Savunucu iletişim sorunu. İnsanlar arası ilişki ve iletişimde en önemli psikolojik engellerden biri savunucu iletişimdir. Savunucu iletişim karşılıklı bir etki-tepki sürecinde gelişir. İletişimde taraflardan birinin böyle bir tutumu benimsemesi karşı tarafta benzer davranışlara yol açar. Dinlemenin amacı gereken savunma yanıtını hazırlamak olur. Böyle bir ortamda iletişim süreci artan bir gerilim içinde gelişip kopabilir. Savunucu iletişim ortamının karşıtı olan destekleyici iletişim ortamıdır. Bu ortam dinleyicilerin kendilerinden çok iletilere yönelebildikleri, bu nedenle de daha sağlıklı ilişkilerin ve iletişim gerçekleşmesine elverişli bir zemin hazırlar. 8. İletilerin düzenlenmesi. İletilerin beklenen etkileri yaratabilmesi için olmazsa olmaz koşullar, ilkeler belirlenebilir. Schramm bu konuda 4 ilke sıralar. Buna göre ileti, 1. Amaçlanan hedefin dikkatini çekecek biçimde düzenlenmeli ve gönderilmelidir. 2. Hedefin referans çerçevesine uygun ve paylaşılmak istenen anlamı verebilecek simge ve kodlarla sunulmalıdır. 3. Hedefin kişilik gereksinimlerini uyandırmalı ve bunlara doyum sağlayıcı önermeler taşımalıdır. 4. Amaçladığı etkiler, istendik davranışlar, hedefin tepkilerini geliştireceği ortamdaki, gruptaki rol ve statüsüne uygun olmalıdır. 9. Etkileşim ve empati. Empati kısaca bir başkasını anlama yeteneğidir. Kaynakla hedef arasında empati düzeyinde ilişki iki ayrı biçimde gerçekleşebilir. Bunlardan birine göre insan karşısındakinin davranışlarını, sözlerini kendisi aynı koşullarda nasıl davranıyorsa, düşünüyorsa öyle anlamlandırır. Buna içten dışa doğru çıkarma yapılarak değerlendirme ve yorumlama da denilebilir. Diğerine göre başkasını tanıma ve anlama insanın kendisini onun yerine koymasıyla role taking gerçekleşir. Her ikisi de iletişimde bulunanların karşılıklı beklentileriyle ilgilidir. Gibb, küçük gruplarda her iki türde ortamı yaratan iletişim davranışlarını sınıflandırmıştır. 1. Yargılayıcı davranış, tanımlayıcı davranış. Kaynağın iletileri sözel iletişimde konuşma tarzı, ses tonu ya da sözsel ifadesi yargılayıcı, değerlendirici ise ve öyle algılanırsa hedefte savunma tepkisi yaratabilir. 2. Denetimci davranış, soruna yönelik davranış. Bir başka insanı denetlemeye, etkilemeye yönelik her davranış örtülü olarak onun bilgisiz, yetersiz, akılsız, karar almada beceriksiz ve yanlış tutumlara sahip görme tavrını içerir. 3. Bir strateji izleyen davranış, kendiliğinden davranış. Kaynak belli bir stratejiyi, planı izliyor göründüğünde, hedef onun amaçlarından kuşkuya düşebilir. 4. Umursamaz davranış, anlamaya yönelik davranış. İletişimde taraflardan birinin diğerine onun duygu ve düşüncelerini umursamaz bir tavrı yansıtması savunucu bir iletişim ortamının doğmasına neden olabilir. 5. Üstünlük taslayan davranış, eşitlikçi davranış. Bir insan başkalarına kendisine onlardan toplumsal konumu ve gücü, zekası, bilgisi, fiziki özellikleri açısından da üstün bulduğunu iletirse, kaynağa yönelik olumsuz duygular ön plana çıkar. 6. Kesinlik taşıyan davranış, araştırıcı davranış. Bazı insanlar bütün sorunların yanıtlarını bildiklerine inanır. Kendi doğrularını tartışmaz, karşısındakileri öğrenci, kendisini öğretici görür. Böylece hedefte savunma tepkisi yaratırlar. Ünite ile ilgili sorular. 1. Bir arkadaşa yazılan mektubun yanlışlıkla başkası tarafından okunması hangi duruma örnek verilebilir? A. Hedef kaynak karşıtlığı, B. Hedef alıcı karşıtlığı, C. Kaynak alıcı karşıtlığı, D. İleti davranış karşıtlığı, E. Rol statü karşıtlığı. Yanıt B'dir. Kaynağın iletilerinin hedef ile alıcıları birbirinden ayrı olabilir ya da hedeften başka alıcılar da devreye girer. 2. Aşağıdakilerden hangisi rol ve statü ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir? A. Tanımlama ve beklenti farkında doğabilecek sorunlar, B. Rol ve statü ilişkilerinin ortama göre değerlenmesinden çıkacak sorunlar, C. Otoritenin saygınlığının, gücünün bilinmemesinden ortaya çıkacak sorunlar, D. Statüye ilişkin otorite, güç ve saygınlıkla ilgili beklentilerin gereğinden fazla olmasından çıkacak sorunlar, E. Kaynağın iletileriyle istemediği tepkilere yol açması. Yanıt E'dir. Kaynağın iletileriyle istemediği tepkilere yol açması, hedef alıcı karşıtlığı sonucu ortaya çıkacak sorunlardandır. 3. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim sorununa yol açmaz? A. Dün gece kar yağdı. B. Bu kazada suçlu kamyon şoförüdür. C. Hayat güzeldir. D. Ahmet çalışkan bir insandır. E. Bu gidişle sorunumuz daha büyüyecek. Yanıt C'dir. Dün gece karın yağması iletişim amaçlarının ve bundan beklentilerinin uyuşmaması gibi bir sorun yaratmaz. 4. Gözü konuşmacıda düşünceleri başka yerde yapılan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Görünüşte dinleme, B. Seçerek dinleme, C. Saplantılı dinleme, D. Savunucu dinleme, E. Tuzak kurucu dinleme. Yanıt A'dır. Görünüşte dinlemede kişinin sadece gözü konuşmacıdadır. 5. Savunucu ve destekleyici ortamı yaratan iletişim davranışlarını sınıflandıran aşağıdakilerden hangisidir? A. Aristo, B. Gibb, C. Aristoles, D. Humboldt, E. Vico. Yanıt B'dir. Gibb, küçük ortamlarda da her iki türde ortamı yaratan iletişim davranışlarını sınıflandırmıştır. 6. Aşağıdakilerden hangisi Gibb'in öngördüğü davranış şekillerinden biri değildir? A. Yargılayıcı, tanımlayıcı davranış, B. Denetimci, soruna yönelik davranış, C. Umursamaz, anlamaya yönelik davranış, D. Göreceli, kesinlik taşıyan davranış, E. Üstünlük taşıyan, eşitlikçi davranış. Yanıt D'dir. Gibb, göreceli değil, kesinlik taşıyan davranışları incelemiştir. 7. Bir başkasını anlama yeteneğine ne ad verilir? A. İkna, B. Kanaat, C. Empati, D. Ego, E. Patos. 8. Karşımızdaki konuşurken başka bir şeyle ilgilenmek nasıl bir davranıştır? A. Kesinlik taşıyan davranış, B. Üstünlük taşıyan davranış, C. Umursamaz davranış. D. Bir strateji taşıyan davranış. E. Yargılayıcı davranış. 9. Söylenen sözleri kendi benliğine, kişiliğine yönelik bir saldırı sayarak dinleme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Görünüşte dinleme. B. Savunucu dinleme. C. Saplantılı dinleme. D. Tuzak kurucu dinleme. E. Yüzeysel dinleme. 10. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sorunlarından biri değildir? A. Hedefle, alıcının değişik oluşları. B. İleti içeriğinin bozulması. C. Yargısal ifadelerin kullanımı. D. Empatide başarısızlık. E. İletinin önemsiz olması. 11. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde amaçla ilgili sorunlardan biri değildir? A. Amacın iyi tanımlanmamış olması. B. Alışkanlık nedeniyle amacın gözden kaçması. C. Amacın sapması. D. Amaçla ilgili beklentilerin farklı olması. E. Amacın çok basit olması. 12. Schramm'a göre bir iletinin beklenen etkileri yaratabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması zorunlu değildir? A. Hedefin referans çerçevesine uygun olması. B. Hedefin kişilik gereksinimlerini karşılaması. C. Hedefin dikkatini çekmesi. D. Hedefi ortamındaki rolüne ve statüsüne uygun davranışlara yöneltmesi. E. Hedefin isteklerini karşılaması. Yanıt anahtarı 7C, 8C, 9B, 10E, 11E, 12E. Deneme sınavı 5-8. 1. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliğidir? A. İletişim yokluğunu olanaksız kılma. B. Duyguları yetkin biçimde dile getirme. C. İlişkileri tanımlama ve biçimleme. D. Sözel içerik hakkında bilgi verme. E. Demirleme ve tanımlama işlevleriyle açıklanır. 2. Yüz kaslarının bir anlamı ifade eden ya da bir anlamı yaratmak için kullanımına ne denir? A. Mimik, B. Jest, C. Sözcük iletişim, D. Demirleme, E. Tanımlama. 3. Aşağıdakilerden hangisi beden dilini oluşturan öğelerden biri değildir? A. Göz teması, B. El kol hareketleri, C. Yüz ifadesi, D. Makyaj ve dövme, E. Yabancı sözcük kullanımı. 4. Aşağıdakilerden hangisi esas jest ve mimiklerden oluşur? A. Törensel jest ve mimikler, B. Bedenin gereksinimiyle ilgili olanlar, C. Anlatımla ilgili olanlar, D. Toplumsal konumla ilgili olanlar, E. Mimik ve jestler. 5. Vücut temasına ya da çok yakın duruşlara olanak veren mesafe aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal mesafe, B. Samimi mesafe, C. Toplumsal mesafe, D. İçli dışlı mesafe, E. Sınırlı mesafe. 6. Konuşma süresi içinde kaynağa ve hedefe düşünme süresi veren susma tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyokültürel susma, B. Kanaldan kaynaklanan susma, C. İletiden kaynaklanan susma, D. Psikolinguistik susma, E. Etkileşimsel susma. 7. Kişiler arasında ilişkilere ve kültüre göre değişen, aynı zamanda onları tanımlayan 4 mesafeyi aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir? A. Pico, B. Rousseau, C. Heraklites, D. Aristo, E. Edward T. Hall. 8. Aynı ortamda bulunan kişiler arasında konuşmasalar bile değişik türde ileti akışı olması, sözsüz iletişimin hangi özelliğini açıklamaktadır? A. İletişim yokluğunu olanaksız kılma, B. İletileri tanımlama ve belirleme, C. Güvenilir iletiler sağlama, D. Sözel içerik hakkında bilgi verme, E. Duyguları yetkin biçimde dile getirme. 9. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin yöneldiği kitlenin özelliklerindendir? A. Mektup arkadaşları, B. Kitle iletişimcisinin iş arkadaşları, C. Görece olarak büyük, türdeş olmayan, isimsiz insanların oluşturduğu kitle, D. İsimleri belli çok sınırlı kişilerin oluşturduğu grup, E. Telefon konuşmaları ile ulaşılan kitle. 10. TV alıcısına ve uygun antene sahip bir kişinin her tür programı seyredebilir olması, hedef kitlenin hangi nitelikte olduğunu gösterir. A. Türdeş olmayan bir grup, B. Türdeş bir grup, C. Küçük bir grup, D. Göreceli olarak benzer bir grup, E. Aynı konuya ilgi duyan bir grup. 11. Aşağıdakilerden hangisi kitlece iletişim araçlarının yararlarından biri değildir? A. Dışımızdaki şeyleri gözlememize yardımcı olur. B. Haber verir, eğitir. C. Eşya ve hizmetlerin tanıtılıp satılmasına yardım eder. D. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında rol almaz. E. Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık vermeye yardımcı olur. 12. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimi tanımında yer almaz? A. Bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanıların iletilmesi. B. Hedef kitlenin büyük türdeş olmayan, isimsiz insanlardan oluşması. C. Bilgisayar oyunların satın alınması. D. Kaynak ile alıcı kesim arasında paylaşma ve ilişkileşmenin gerçekleşmesi. E. Kitle iletişim araçlarının kullanılması. 13. Kitle iletişiminin tanımı içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. İletilerin sürekli olması. B. İletilerin geniş ve hızlı olması. C. Araç kullanılması. D. Tepkilerin saptanması. E. Dar ve benzer özellikleri kitlelerde tepkiler uyandırmayı amaçlaması. 14. İletileri kim ne söylüyor, kime ne tür etkiyle şeklinde kodlayan aşağıdakilerden hangisidir? A. Humboldt, B. Lowell, C. Schramm, D. Aristo, E. Rousseau. 15. Karizma, Aristo'nun artistik kanıtlardan hangisini oluşturur? A. Sağduyu, B. Etos, C. Logos, D. Patos, E. Bilgelik. 16. Davranışı bir bireyin kendi dünyasını ya da görüşlerini uygun ya da uygun olmayan tarzda değerlendirme eğilimi olarak tanımlayan kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. İkna kuramı, B. Tutum kuramı, C. Çelişki kuramı, D. Davranış değişimi kuramı, E. Geri besleme kuramı. 17. Kitlenin iyi anlamaması iknanın hangi özelliğine girer? A. İdrak, B. Davranış, C. Kabul, D. Dikkat, E. Alıkoyma. 18. Aşağıdakilerden hangisinde iknaya karşı koymanın olmadığı bir durumdan söz edilmektedir? A. İnsanlar iknaya karşı hassas değillerdir. B. Seçilmiş üründe bir kesinlik sağlamak, bir çeşit reddetmedir. C. Geçmiş şimdinin yolunu kurar, şimdiyi etkiler. D. İnsanlar otomatik olarak kaynağa inanç göstermezler. E. İnsanlar özdeşleşmek istedikleri kişilerden etkilenirler. 19. Etos, patos, logos ayrımını yapan düşünür kimdir? A. Vico, B. Rose, C. Aristo, D. Wohle, E. Larson. 20. Aşağıdakilerden hangisi iknanın karakteristik özelliğidir? A. Duygu, B. Tutum, C. İtiraz, D. Nezaket, E. Kabul. 21. Aşağıdakilerden hangisi patos içinde yer almaz? A. Şöhret, B. Sağduyu, C. Adalet, D. Nezaket, E. Cesaret. 22. Aşağıdakilerden hangisi davranış değişimi kuramının savunduğu görüşlerden biridir? A. Kişinin tutumları arasında tutarsızlık olmaz. B. Bir tutumun öğeleri arasındaki tutarlılık o tutumda değişmelere yol açmaz. C. Bir davranış üzerinde birden fazla inanç sistemi rol oynamaz. D. İki ayrı tutum ve inanç insanları aynı sonuca ulaştırmaz. E. Tutumun bileşenleri birey tarafından farklı düzeylerde tutulamaz. 23. Yetişkinlere göre yapılmış bir filmin çocuklar tarafından izlenmesi aşağıdaki iletişim sorunlarından hangisine neden olur? A. Dinleme sorunu, B. Rol ilişkilerinin doğru belirlenmemesi, C. İleti içeriğinin bozulması, D. Hedef alıcı karşıtlığı, E. Yargılardan kaynaklanan sorunlar. 24. Konuşmacının eksiğini, yanlışını çıkarmak için sessiz dinleme biçimine ne ad verilir? A. Yüzeysel dinleme, B. Görünüşte dinleme, C. Seçerek dinleme, D. Savunucu dinleme, E. Tuzak kurucu dinleme. 25. Dinleyicinin karşısındakinin söylemek istediklerini ve ortam koşullarını göz önüne almaksızın dinlemesi ve yanlış yorumlamasına ne ad verilir? A. Yüzeysel dinleme, B. Görünüşte dinleme, C. Savunucu dinleme, D. Seçerek dinleme, E. Tuzak kurucu dinleme. 26. Aşağıdaki iletilerden hangisi bir iletişim sorununa yol açmaz? A. Hata sende, B. Suna güzel bir kızdır, C. Dünya yuvarlaktır. D. Babam çok kötümserdir. E. Bebekler sürekli ağlar. 27. Dinlemede yetersizlik aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. İşitme yetersizliği ile, B. Çevredeki gürültünün çokluğu ile, C. Dinleme ve işitmenin aynı sayılması ile, D. Kaynağın çok hızlı konuşması ile, E. Kaynağın farklı bir dilde konuşması ile. 28. Aşağıdakilerden hangisi seçerek dinlemenin en uygun tanımıdır? A. Dinleyicinin konuşmasının yalnız kendisiyle ilgili kısımları dinlemesi. B. Gözü konuşmacıda düşünceleri başka yerde yapılan dinlemedir. C. Konuşmacının eksikliğini çıkarmak amacıyla yapılan dinleme. D. Dinleyicinin söylediği sözleri kendisine bir eleştiri sayarak dinlemesi. E. Dinleyicinin söylenen her sözü kendi saplantılarına göre dinlemesi. 29. Umarsamaz davranış aşağıdaki durumların hangisinde gerçekleşir? A. Kaynak alıcıları suçladığında, B. Taraflardan biri diğerinin düşüncelerini göz ardı ettiğinde, C. Kaynak belli bir strateji izlediğinde, D. Bütün cevapları bildiğini düşünen insanlarla iletişim kurulduğunda, E. Taraflardan biri kendisini diğerlerine göre üstün hissettiğinde. 30. Aşağıdakilerden hangisi empatinin tanımıdır? A. Bir başkasını anlama, onun hissettiği gibi hissetme yeteneği. B. İnsanlara güven verme yeteneği. C. İnsanlara sempatik görünme yeteneği. D. Her ortamda kendisini dinletme yeteneği. E. İknanın gerçekleşmesini engelleyecek unsurları ortadan kaldırma yeteneği. 31. Aşağıdakilerden hangisi Gibbs'in iletişim davranışları sınıflandırması içinde yer almaz? A. Yargılayıcı, tanımlayıcı davranış. B. Toplumsal, bireysel davranış. C. Kesinlik taşıyan, araştırıcı davranış. D. Denetimci, soruna yönelik davranış. E. Umursamaz, anlamaya yönelik davranış. 32. Aşağıdakilerden hangisi rol ve statü ilişkileriyle ilgili bir iletişim sorununa yol açabilir? A. Otoritenin gücün azımsanması. B. Beklentilerin çok olması. C. Tanımlama farkı. D. Ortama göre değerlendirme. E. Hepsi. 33. Aşağıdakilerden hangisi iletinin, enformasyonun bozulmasına yol açan etkenlerden sayılabilir? A. İletinin önemsiz olması. B. Hedefin rol ve statüsünün önemsiz olması. C. İletinin hedefin dikkatini çekecek biçimde düzenlenmemesi. D. Kaynağın amacının belirlenmemiş olması. E. Kaynaktan çıkan iletinin hedefe ulaşana kadar ağızdan ağıza geçmesi. 34. Aşağıdakilerden hangisi iknanın karakteristik özelliklerinden biri değildir? A. Davranış, B. Alıkoyma, C. İdrak, D. Nezaket, E. Dikkat. 35. İkna olan insanlar iletiyi idrak edip kabul ettikten sonra kendi davranışlarına kısıtlamalar getirir. Bu tanım iknanın hangi karakteristik özelliğidir? A. Davranış, B. Alıkoyma, C. Kabul, D. İdrak, E. Dikkat. Yanıt anahtarı 1E, 2A, 3D, 5D, 4B, 6D, 7E, 8A, 9C, 10A, 11D, 12C, 13E, 14B, 15B, 16D, 17A, 18E, 19C, 20E, 21A, 22B, 23D, 24E, 25A, 26C, 27C, 28A, 29B, 30A, 31B, 32E, 33E, 34D, 35B. Ünitelerle ilgili testler. 1. Ünite 1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir? A. Başkalarının tutum ve davranışlarını geliştirmek. B. Başkalarının tutum ve davranışlarını belirlemek. C. Başkalarının tutum ve davranışlarını değiştirmek. D. Çevrenin bilgi düzeyini yükseltmek. E. Çevre üzerinde etkili olmak. Yanıt E. İletişimin temel amacı başkalarının tutum ve davranışlarını belirlemek, geliştirmek, değiştirmek, kısaca çevre üzerinde etkili olmaktır. 2. İletişimde kullanılan araçlara ve kanallara göre yapılan sınıflandırmada iletişim biçimlerinden hangisi yer almaz? A. Yazılı iletişim, B. Telekomünikasyon, C. Dokunma ile iletişim, D. Görsel iletişim, E. Doğal araçlarla iletişim. Yanıt A. Yazılı iletişim kullanılan kodlara göre sınıflandırmada yer alır. 3. Aşağıdakilerden hangisi simgesel dili belirleyen özelliklerden biri değildir? A. Genelleme, B. İndirgeme, C. Ad koyma, D. Soyutlama, E. Değişkenlik. Yanıt B. Simgesel dilin 3 özelliği ad koyma, değişkenlik ve genelleme, soyutlamadır. 4. Aşağıdakilerden hangisi simgesel düşünce üzerinde çalışmıştır? A. Aristoteles, B. Piaget, C. Skinner, D. Pavlov, E. Cassirer. Yanıt E. Simgesel düşüncenin üzerinde Cassirer çalışmıştır. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal ilişkiler sistemi olarak iletişimin ayrıldığı gruplardan biri değildir? A. Kişiler arası iletişim, B. Grup iletişimi, C. Uluslararası iletişim, D. Örgüt iletişimi, E. Toplumsal iletişim. Yanıt C. İletişim sınıflandırmasında uluslararası iletişim kavramı yoktur. 6. İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İletişim yalnızca konuşarak gerçekleştirilir. B. Beden hareketleri iletişime katkıda bulunmaz. C. Sözlü iletişim için kullanılan hiçbir aygıt yoktur. D. İletişim her zaman her yerdedir. E. İletişim her zaman irademiz doğrultusunda gerçekleşir. Yanıt D. İletişim günümüzde insan yaşamının 1/4'ünü kaplayan bir olgudur. Dolayısıyla her zaman her yerde iletişim söz konusudur. 7. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kullanılan araçlara ve kanallara göre yapılan sınıflamada yer almaz? A. Kitle iletişimi, B. Dokunma ile iletişim, D. Doğal araçlarla iletişim, E. Telekomünikasyon. Yanıt B. Sözlü iletişim kullanılan kodlara göre sınıflandırmada yer alır. 8. Aşağıdakilerden hangisi yazının toplumsal açıdan sağladığı önemli olanaklardan biri değildir? A. Yöneten ve güçlü sınıfların güçlerini pekiştirme, B. Ticaretin gelişmesi, C. Sözlü geleneğin yazılarak saklanması, D. Yazı tekniklerinin gelişmesi, E. Bilgi ve düşüncenin gelişmesi. Yanıt D. Yazı, yöneten ve güçlü sınıfların güçlerini pekiştirmede ve ticaretin gelişmesinde olduğu kadar, sözlü geleneğin saklanmasında, bilgi ve düşüncenin gelişmesinde de etkili olmuştur. 9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişkiler sistemine göre yapılan sınıflandırmada yer alan bir iletişim türü değildir? A. Kişiler arası iletişim, B. Grup iletişimi, C. Uzaktan iletişim, D. Toplumsal iletişim, E. Örgüt iletişimi. Yanıt C. Uzaktan iletişim, yüz yüze iletişimle birlikte zaman ve mekan boyutuna göre sınıflandırmada yer alır. 10. Soyutlama aşağıdakilerden hangisinin temel özelliklerinden biridir? A. Simgesel düşüncenin, B. Öznel duyguların aktarımının, C. Öğrenmenin, D. Dokunma yoluyla iletişimin, E. Sözsüz iletişimin. Yanıt A. Soyutlama yani genelleme simgesel düşüncenin temel özelliğidir. Diğer iki özellik ise ad koyma ve değişkenliktir. 11. 1. Önceden ödüllendirilme, 2. Gecikmeden ödüllendirilme, 3. Sonradan ödüllendirilme. Schramm'ın yaptığı sınıflandırmaya göre her iletişim durumunda insanların kendilerine özgü beklenti ve amaçları yukarıdakilerden hangileridir? A. Yalnız 2, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Yanıt D. Bir siyasetçinin topluluğa seslenirken duyduğu heyecan ve bunun hedef aldığı insanlarla anında paylaşılacağını umması, gecikmeden ödüllendirmeye, oylarını ileride artıracağını umması, sonradan ödüllendirmeye örnek verilebilir. 12. Matbaanın icadının kültürün evriminde oynadığı önemli rol aşağıdakilerden hangisidir? A. Kültüre ulaşım olanaklarından bağımsız yeni boyutlar kazandırması, B. Bilginin ve ideolojinin geniş kesimlere hızla yayılmasını sağlaması, C. eskisine oranla konuşma dilinin gelişimine ivme kazandırması, D. Haberleşme ve iletişimin anlık bir süreç içinde gerçekleşmesini sağlaması, E. Toplumlar arasında iletişim kopukluklarının doğmasına neden olması. Yanıt B. Matbaanın icadı, bilginin ve ideolojilerin eskisine oranla daha geniş kesimlere yayılmasını sağlamış ve kültürün evriminde önemli bir rol oynamıştır. 13. Simgesel dilin hangi özelliği insanoğluna deneme-yanılma sürecinin sınırlılıklarını aşarak yaşadıklarını anlamlandırma, kavramlaştırma ve dile getirme olanağını verir? A. Ad koyma, B. Biyolojik ve psikolojik gereksinimlerle ilgili olma, C. Genelleme, soyutlama, D. Duygusal yaklaşma, E. Değişkenlik. Yanıt C. Örneğin değişik boy, renk, büyüklük ve malzeme açısından birbirinden farklı sandalyeler, ortak özellikleri ve işlevlerinden dolayı sandalye genellemesi içinde yer alırlar. 8. kaset, 2. yüzün sonu.